Ayrım 20. Uygarlık Tarihi, sayfa 210. İsa'dan önce 2. yüzyıldan başlayarak Romalıların kendi tanrıları ile yabancı tanrılar arasındaki fark ortadan kalkmaya başladı. Özellikle Doğu dinleri ve Yunan tanrıları Roma panteonunda yerleştiler. Örneğin Anadolu'daki Frigya bölgesinin önemli kültü Kybele'de Roma'da Magna Mater, Büyük Ana adıyla tapınım görmeye başlamıştır. Tanrıçanın Besinus, Ballıhisar köyü, Sivrihisar, Eskişehir'de bulunan tapınağında yer alan kült imgesi, siyah bir meteor taşı Roma'ya taşınarak buradaki yeni tapınağa yerleştirilmiştir. Özellikle İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllardaki veba salgınları, politik ve ekonomik sorunlar ve savaşlar, halk topluluklarının dünya üzerindeki hayatın niteliklerini aşağı görmelerine yol açtı. İnsanın kendi zeka ve çabasıyla iyi bir hayat sürebileceğini savunan klasik dönem düşünce tarzı terk edilmeye, bunun yerine ancak bir ilahın yardımı ile başka bir dünyada daha iyi bir hayatın onları beklediği düşüncesi yayılmaya başladı. Özellikle parlak törenleri ve gizemli karakterleriyle insanlara çekici gelen Doğu dinleri, ölümden sonra başka bir dünyada ikinci bir hayat müjdeledikleri için oldukça popüler olmuşlardır. Bu sorunlara cevap veremeyen klasik tanrılar ise yavaş yavaş terk edilmeye başlamışlardır. Bu nedenle klasik pagan kültleri de değişime giderek sinkretik tanrılar oluşturmuşlardı. Böylece bu kültlerin mistik özellikleri güçlendirilerek diğer kültlerle bir rekabet etmeleri amaçlanıyordu. Sinkretik, pek çok değişik pagan tanrısının kültleri ve dolayısıyla özelliklerinin birleştirilmesiyle ortaya çıkan karışık kültler. Mısır'dan gelen Isis ve Serapis kültü veya İran ve Doğu Anadolu üzerinden gelen Mitarizm ve tabii ki Hristiyanlık, İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda oldukça yayılmışlardır. Mitarizm, Roma ordusunda popüler olarak Ren ve Tuna ırmakları çevresi, İngiltere gibi bölgelerde gelişmiştir. Mısır kültleri, Doğu Akdeniz ve özellikle Anadolu'da yaygınca tapınım görmüşlerdir. Hristiyanlık, İmparator Augustus zamanında Hazreti İsa tarafından kurulmuştur. İsa'dan sonra 1. ve 2. yüzyıllarda özellikle fakir halk arasında gizlice bütün Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde hızla yayıldı. Ancak Hristiyanlar Roma'nın diğer kültlerine ve özellikle tanrılaştırılmış Roma imparatorlarına inanmadıkları için Roma devletinin düşmanı sayılarak şiddetli bir baskı altına alındılar. Pek çoğu işkencelerle öldürüldü. Buna rağmen bu dinin popülerliği sonucu İsa'dan sonra 4. yüzyılda İmparator Konstantinus bir zamanında Hristiyanlık önce serbest bırakıldı, sonra da Roma İmparatorluğu'nun resmi dini oldu. Hatta İsa'dan sonra 4. yüzyıl sonu ile İsa'dan sonra 5. yüzyıl başında paganizm yasaklanmış, pagan tapınakları ve diğer mülkleri kiliseye devredilmiştir. Bu nedenle pek çok antik tapınak kiliseye dönüştürülmüştür. Örneğin Ankara'daki Augustus Tapınağı ve Pergamon, Bergama'daki Mısır kültlerine tapınılan Kızıl Avlu, kiliseye dönüştürülen Anadolu'daki Roma tapınaklarının güzel örnekleridir. Roma mimarlığı. Roma mimarlığının ana hatları Yunan ve Etrux mimari temellerini alarak gelişmiştir. Mimarlar genellikle kamu hizmetine veya orduya alınıyor ve böylelikle Roma mimarlığının özellikleri başkent Roma dışında eyaletlerdeki diğer kamu projelerinde de uygulanabiliyordu. Özellikle Britanya, İngiltere gibi daha önce barbar olan bölgelerde yeni ele geçirilen eyaletlerde Roma ordusu yollar inşa etmiş ve şehirleşmenin başlamasını teşvik etmiştir. Londinium, Londra, Colonia Agrippina, Köln gibi pek çok Avrupa kenti Roma döneminde kurulmuş ve gelişmiştir. Anadolu'da ise şehircilik Roma öncesi dönemde başladığı için zaten bu tarz yerleşimler mevcuttu. Ancak Romalılar çeşitli bölgelerde mevcut kentleri geliştirerek yeni metropoller yaratmışlardır. Ankara, Ankara ve Kasarya, Kayseri bunlara örnek olarak sayılabilir. Romalılar mevcut kentlerin yeni yapı tipleriyle gelişmesini sağlamışlardır. Bugün Türkiye'deki antik kentlerde görülen anıtsal mimari eserlerin büyük kısmı Roma dönemine aittir. Örneğin Side, Perge, Aspendos, üçü de Antalya ilinde, Efesos, Efes, Mergamon, Bergama'dakiler gibi. Roma döneminde yeni kurulan kentlerin birçoğunda Yunanlılar tarafından keşfedilen ızgara tipi planlama kullanılmıştır. Bu plan tipinde şehirler birbirlerini dik kesen cadde ve sokaklardan oluşmaktadır. Kamu binaları ana caddeler üzerine yerleştirilmekte, evler ve diğer sivil yapılar ise sokaklar ile çevrelenen birbirine eşit yüzey alanına sahip yapı adalarında inşa edilmektedir. Modern şehirciliğin atası olan bu uygulamanın Roma döneminden kalan güzel bir örneği Nikaya, İznik kentinde hala görülebilir. Anıtsal yapılarda Romalılar özellikle yüksek yapı formlarını uygulamışlardır. Dolayısıyla Yunan veya Etrux tarzı yekpare taştan yapılar hala yapılmakla beraber tuğla ve çimento gibi malzemeler daha yoğun kullanılmış, kemer, tonoz ve kubbe gibi mimari formlar yaygınlaşmıştır. Pergamon, Bergama'daki kızıl avlut tamamı tuğladan yapılan bir Roma tapınağıdır. Tuğlaların üzerleri ince mermer levhalarla kaplanarak taştan anıtsal mimarinin izlenimi verilmiştir. Side'de de bulunan tiyatroda tonos kullanımının iyi bir örneği görülebilir. Roma'daki Pantheon yapısının kubbesi inşa edilmiş ilk kubbeler arasındadır ve çimento kullanılarak inşa edilmiştir. Pergamon'daki Traianum tapınağı yüksek bir podyum üzerine inşa edilerek yükseltilmiştir. Romalılar özellikle Roma kentinde zafer takları inşa etmişlerdir. Anadolu'da bu form zafer amaçlı olmayan anıtsal kapılar için kullanılmıştır. Mesela Efesos'taki Mazaios Mitridates kapısı bu türe örnek olarak gösterilebilir. Zafer taklarının geç dönemden bir örneği ise Konstantinopolis, İstanbul, Sarayburnu'nda inşa edilen Theodosios takıdır. Bayezid'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi önünde temelleri bulunmaktadır. Bir savaşı tasvir eden kabartmaları ise Bayezid hamamının dış cephesinde görülebilir. Afrodisyas'ta Aydın, Karacasu, Geyre köyü bulunan Tetrapilon ise alınlığı kemerler üzerinde taşınan bir yapıdır. Bu şehirdeki Afrodite tapınağının kutsal alanının giriş kapısı olarak inşa edilmiştir. Romalıların mimariye soktukları yeni yapı tipleri arasında en önemlisi hamamlardır. Hamam binası Roma'nın anıtsal mimarlığının en görkemli eserleri arasındadır. Tonozlar kullanılarak inşa edilen bu yüksek yapılar pek çok antik kentin en büyük yapılarıydı. Ankara ve Efesos'taki hamam yapıları bu türe iyi örneklerdir. Diğer bir yeni yapı tipi bazilikadır. Kalabalık insan kitlelerini içerisine alabilen bu yapı tipinin mimari formu geç Roma döneminden itibaren ilk Hristiyan kiliseleri içinde model olarak kullanılmıştır. Romalılar Yunan tarzı atnalı biçimindeki tiyatro yapısının plan tipini değiştirerek yarım daire hale getirmişler ve sahne binasını taştan inşa etmeye başlamışlardır. Aspendos tiyatrosu bütün Akdeniz'de bu türün en iyi örneğidir. Daha çok Batı eyaletlerinde yaygın olan amfiteyatro ise tam daire planlıdır. En önemli örneği Roma'daki Kolezyum olan bu yapı tipinin Anadolu'da örnekleri azdır. Pergamon, Antiokya ve Kizikus, Erdek gibi bazı kentlerde bulunmaktadır. Önemli bir yapı tipi akvadüktür. Suyun şehirlere uzak mesafelerden taşınabilmesi için kaynaktan gelen su çok düşük bir eğimle su yollarına verilmiş, ova ve vadi gibi derin noktaları bu su yollarının aşabilmesi için su kemerleri inşa edilmiştir. Bu kemerlerin güzel bir örneği Aspendos'ta ve geç Roma döneminden bir örneği ise İstanbul'da Valens Aküedüktür. Bozdoğan kemeri de görülebilir. Suyun şehir içinde çeşme ve evlere taksimatı veya yüksek noktalara çıkartılabilmesi için su kuleleri inşa edilmiş, bunlara su sifon yöntemi olarak sevk edilmiştir. Aküedükt, suyun arazideki eğimleri ve çukur yerleri aşması için inşa edilen kemerler üzerinde yükselen su köprüleri, Özel konutlarda Romalılar Akdeniz etrafında ele geçirdikleri bölgelerin yerel mimarisini devam ettirmişlerdir. Dolayısıyla örneğin Orta Anadolu'da bulunan höyüklerde kerpiç konut mimarisi veya Likya'da taş temelli ahşap yapılar devam etmiştir. Atriumlu evler en yaygın konut türleri arasındadır. Efesos'taki yamaç evler bu türün güzel örnekleri arasındadır. Roma gibi büyük kentlerde ise tuğla kullanılarak inşa edilen apartmanlar özellikle daha fakir insanların konutlarını oluşturmaktadır. Roma konutlarının duvarları sahiplerinin gelir düzeylerine göre değişen kalitede boya ile yapılmış, duvar resimleri ve zeminleri ise küçük taş taneleriyle yapılmış mozaiklerle kaplanıyordu. Örneğin Zeugma'dan bulunan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen mozaikler ve duvar resimleri bu tarz konutların süslemeleridir. Atriumlu ev, odaları merkezi ve tepesi açık bir avlunun etrafında yer alan ev planı tipi. Roma heykel sanatı. Romalılar Yunan heykeltıraşlığını temel olarak alıp geliştirmişlerdir. Buna karşılık özellikle mitolojik konularda kullanılan modeller Yunan başyapıtlarıdır. Roma kentleri ve resmi yapıları bunların kopyaları ile süslenmiştir. Gerçek Roma heykeltıraşlığının özellikleri Porte heykellerinde görülebilir. Oldukça realist bir üslup izleyen bu sanatta sadece önemli kişiler değil, normal halk da tasvir edilmiştir. Roma anıtları, Romalıların zaferlerini vurgulayabilecekleri önemli kamusal alanları oluşturuyordu. Bu nedenle politik propaganda amaçlı pek çok anıt dikilmiştir. Örneğin Roma kentinde Trianus forumunu süsleyen anıtsal sütun, İmparator Trianus'un Dakya, bugünkü Romanya bölgesine yaptığı seferlerin tasvirleriyle süslüdür. Her Roma şehrinde bulunan çok sayıdaki imparator heykelleri gene bu kategoride ele alınabilir. Anadolu'da Roma İmparatorluk çağında pek çok heykel atölyesi kurulmuştur. Özellikle Afrodisias veya Pamfilya heykeltıraşlık okulları bunlar arasında sayılabilir. Roma rölyef sanatının çok güzel örnekleri lahitler üzerinde de görülmektedir. Anadolu'da üretilen kabartmalı lahitler Roma İmparatorluğu'nun her tarafına satılmıştır. Örneğin Dokumayon, İsçehisar, Afyon, Prakonesos, Marmara Adası Balıkesir ve Afrodisias mermer yataklarından elde edilen kaliteli mermer hem mimari bezemeli parçalar hem de heykel ve lahitlerin üretiminde kullanılmıştır. Roma ordusu. Roma ordusu Cumhuriyet döneminde Yunan modeli Phalanx terk edilerek tekrar düzenlendi. Lejyon adı verilen düzenli birlikler oluşturuldu ve lejyonerler yeni geliştirilen kısa kılıçlar ve mızraklar kullanmaya başladılar. Ayrıca her lejyonun kendi içerisinde serbest hareket edebilecek üniteler halinde düzenlenmesiyle Romalılar komşularına karşı ciddi bir taktik avantaj kazandılar. İlk Roma orduları tamamen Patrisyuslardan oluşmaktaydı. Fakat zamanla plebler de orduya alınmışlardır. Buna rağmen Roma Cumhuriyet döneminin sonlarına kadar ordu etnik köken olarak Romalılardan oluşan milli bir karakterdeydi. Ancak Cumhuriyet döneminin sonundan itibaren asker sayısı ihtiyacını karşılamak için yabancılar da lejyonlara alınmaya ve belirli sürelerle orduda hizmet vererek Roma vatandaşlık hakkı kazanmaya başlamışlardır. Bu nedenle Roma ordusu, Romalı olma fikrinin ele geçirilen topraklarda yayılması için anahtar bir rol üstlenmiştir. Roma ordusu sadece askeri birliklerden oluşmaz. Roma lejyonlarında mühendisler, mimarlar, doktorlar, zanaatkarlar ve diğer mesleklerde uzmanlaşmış kişiler de bulunmaktaydı. Bu nedenle Roma ordusu görev yaptığı bölgelerde yol, köprü, su kemerleri gibi kamu inşaatlarını gerçekleştirmiş ve bu bölgelerin ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Ordu aynı zamanda madencilik ve maden işleme yöntemleri, seramik ve cam üretimi gibi zanaatların yaygınlaşmasında önemli rol oynamıştır. Aynı şekilde ordunun yiyecek ve erzak ihtiyacı için pek çok ürünün de en büyük alıcısı olarak önemli bir ekonomik pazar yaratıyordu. Roma ordusu aynı zamanda yollar üzerinde istasyonlar kurarak posta hizmetlerini gerçekleştirmiştir. çeşitli kentlerde yerleştirilen küçük askeri birlikler, vergilerin toplanması ve polislik görevlerini de yerine getirmişlerdir. Roma Cumhuriyet döneminin sonlarından itibaren emekli askerlerin devlet tarafından toprak verilerek yeni kurulan kolonilere yerleştirilmesi sayesinde emekli olduktan sonra da askerler problemli bölgelerde huzurun korunmasında anahtar rol oynamışlardır. Anadolu'da da örneğin Pisidya, Isparta, Burdur illeri ve civarı bölgesinin dağlık alanlarını kontrol altında tutmak için bu bölgede kurulan ve emekli askerlerden oluşan koloniler bu bölgenin huzurunun sağlanmasında önemlidirler. Roma ordusu Cumhuriyet döneminden itibaren siyasette önemli rol oynamıştır. Roma tarihi bazen iki veya daha fazla generalin devlet yönetimini ele geçirmek için savaşmalarıyla çıkan iç savaşlarla doludur. Özellikle İsa'dan sonra 3. yüzyılda yoğunlaşan bu gelişme nedeniyle orduda disiplin azalmış, askerler imparatorları istedikleri gibi yönlendirmeye, seçmeye veya tahttan indirmeye başlamışlardır. İsa'dan sonra 2. ve 3. yüzyıllarda giderek artan sayıda yabancı Roma ordularına alınmaya başlandı. Böylece Roma sınırlarının korunması Romalı olmayan unsurların orduda yükselmeleriyle onların eline geçti. Özellikle 3. yüzyılda Roma askerleri evlenme hakkı kazanarak kendilerine ekonomik zorluklar nedeniyle ödenemeyen maaşlarına karşılık olarak henüz emekli olmadan önce dağıtılan topraklara yerleşmeye başladılar. Bu durum işlenemeyen geniş arazilerin tarıma açılmasını sağlamakla ve orta çağın tımar sistemini oluşturmakla beraber Roma ordusunun hareket kabiliyetini azaltmış, özellikle süvari birlikleriyle Roma sınırlarına geçmeye başlayan kabilelerin zapt edilmesini imkansız hale getirmiştir. Bu nedenle geç Roma döneminde Vandallar, Gotlar, Franklar ve diğerleri giderek artan sayılarla Roma topraklarına yerleşerek Orta Çağ'da kuracakları devletlerin temellerini atmaya başlamışlardır. Roma hukuku. İlk Roma kanunları krallık döneminde ortaya çıkmıştır. Cumhuriyet döneminde Roma hukukunun temel taşı olarak aile, borç, ceza, miras hukuklarını düzenleyen ve İsa'dan önce 450 yılında çıkartılan 12 levha kanunu ile yazılı hale gelmeye başlayan Roma kanunları, Roma Cumhuriyeti'nin son yıllarında farklı kategorilerde konulara cevap verebilecek geniş bir hale ulaşmıştır. Bu dönemde kanun koyma yetkisi Senato'daydı. Konsül yardımcısı olan praetorlar, yargıçlar görevini üstlenerek kanunlarda belirtilen hukukun yorumlanmasını ve uygulanmasını sağlamışlardır. Zanlıların kendilerini savunabilmesi için avukatlık mesleği ortaya çıkmıştır. Ünlü hatip Cicero, devlette çeşitli kademelerde hizmet vermiş olsa da ana mesleği avukatlıktı. Çeşitli davalarda yaptığı savunma konuşmaları günümüze ulaşmıştır. İmparatorluk döneminde Senato kanun çıkartmaya devam etmiştir. Ancak imparator emirleri Constitutio de kanun hükmünde sayılmıştır. İmparator Diokletianus döneminden itibaren bütün kanun yapma yetkisi imparatorda toplanmıştır. İmparatorların emirnameleri geç Roma döneminde bir araya getirilerek kodeksler halinde yayınlanmıştır. Bugün batılı devletler ve Türkiye'nin kullandığı kanunlar eski Roma hukukunun günümüz şartlarına göre uyarlanması ile kaleme alınmıştır. Roma ekonomisi. Roma Cumhuriyet döneminde Patrisius kesiminin İtalya ve eyaletlerde büyük toprakları ele geçirmesi, kırsal alanlardan şehirlere göç eden topraksız, işsiz ve vasıfsız proletarya sınıfını oluşturmuştu. İmparatorluk döneminde özellikle Augustus'un reformları bu sosyal rahatsızlık yaratan durumun çözümünü hedeflemiştir. Yeni kurulan koloni kentleriyle emekli askerler ve topraksız vatandaşların eyaletlere yerleştirilmesi teşvik edilmiş, borçların affedilmesiyle zor durumdaki fakir halk rahatlatılmış ve yeni iş sahaları açılarak bunlara iş bulma yolları denenmiştir. Diokletianus'un reformlarına kadar olan süreçte Roma İmparatorluğu'nun vergileri içerisinde asker bulunan eyaletler ve Mısır gibi zengin bazı bölgelerde olmak üzere imparator hazinesine gidiyordu. İtalya ve asker bulunmayan eyaletlerin gelirleri ise Senato kasasında toplanmaktaydı. İmparator gelirleri ayrıca tahıl satışlarından alınan yüzdeler ve madencilik haklarının açık artırmayla verilmesi gibi yöntemlerle geliştirilmiştir. İmparatorluk kasası öncelikle ordunun gereksinimlerini karşılamakta ama diğer yandan pek çok kamu harcamasının finansmanında da kullanılmaktaydı. Örneğin çeşitli depremlerde zarar gören Anadolu kentlerinin tekrar inşası için imparatorluk kasasından bağışlarda bulunulmuştur. Senato kasası ise memur maaşlarının ödenmesi ve senato eyaletlerindeki kamu harcamalarının finansmanı için kullanılmaktaydı. Zaman içinde bütün maaşlar imparatorluk kasasından ödenmeye başlanmıştır. Roma İmparatorluğu'nun tüccarları ağırlıklı olarak Akdeniz ve Batı Avrupa'daki Roma topraklarında oluşan barış ortamından faydalanarak uzun mesafeli ticaret yapar duruma gelmişlerdir. Arkeolojik kazılarda aynı üretim hanelerde üretilmiş benzer metaların birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıktaki noktalarda ele geçmeleri hiç şaşırtıcı değildir. Ancak ticaretin diğer bir yönü sınırlar dışına uzanmaktadır. Baltık Denizi kıyısında üretilen amber ve kürkler imparatorluğa taşınmış, bunlar karşılığında cam, metal ve para ödenmiştir. Aynı şekilde kervan yolları yardımı ile Doğu'nun ipeği ve baharatı batıya taşınmıştır. Bugün bu ticaretin izlerini Çin gibi yerlerde ele geçen Roma sikkelerinde görebilmekteyiz. Asya ticareti Kızıldeniz'den başlayarak deniz üzerinden de sürdürülmüştür. Hindistan kıyılarında Romalıların kurduğu pek çok ticaret istasyonu Emporyon saptanmıştır. Mısır üzerinden ve kıyılardan köle, egzotik hayvan ve değerli eşya ticareti için Afrika içlerine kadar uzanan ticaret rotaları kurulmuştur. Roma döneminde paranın düzenli ve kaliteli basılması, vergilerin toplanabilmesi, imparatorluğa gelir getiren sektörlere yatırımlar yapılması sayesinde Cumhuriyetin zenginleşmesiyle İsa'dan önce 2. yüzyılda artan fiyatlar milattan sonra 3. yüzyıl ortası krizine kadar hemen hemen sabit kalmıştır. İsa'dan sonra 3. yüzyılda yaşayan siyasal kriz ve ekonomik sonuçları, paranın maden ayarlarının düşürülmesi gibi nedenler yüksek bir enflasyona neden olmuştur. Geç Roma dönemi boyunca bu buhran sürmüştür. Romalılar açık artırmalar, hisse senetleri, bonolar ve bankalar, devlet güvenceli krediler, ipotek gibi günümüz ekonomisinde yer alan faaliyetlerin hepsini kullanmışlardır. Bunların hepsi daha önceki devirlerde ortaya çıkmakla beraber Roma döneminde her yerde yaygınca kullanılan sistemlerdir. Roma döneminde büyük teknolojik icatlar yapılmamış olsa da mevcut bilgilerin endüstriyel uygulaması yaygınlaşmıştır. Örneğin, geç Helenistik dönemde Lübnan kıyılarında keşfedilen camın üflenerek hızlı üretimi tekniği, Augustus zamanında hızla bütün Roma topraklarına yayılmış ve kolaylaşan üretim sayesinde cam yaygın ve ucuz bir meta haline gelmiştir. Roma döneminde ortaya çıkan pencere camlarının mimariye etkisi bile bu tek daldaki üretim kolaylaşmasının göstergesidir. Bir başka örneğe bakacak olursak, klasik dönemden beri varlığı bilinen sifonların Roma döneminde yaygın kullanımı sayesinde yüksek noktalara su taşımak kolaylaşmıştır. Ovadan oldukça yüksek bir konumda bulunan Aspendos, Belkıs, Antalya kentine su taşıyan akuadükt ve bunun üzerine kurulu su sifonları ve kuleleri bu sistemin günümüze ulaşan güzel örnekleridir. Sifonlar maden gibi yerlerde su tahliyesini kolaylaştırmış ve daha derin madencilik yapılması mümkün hale gelmiştir. Her ne kadar asıl amaç askeri olsa da Romalılar her gittikleri yerde yollar inşa etmişlerdir. Bu yollar askeri birliklerin ve teçhizatlarının sevkiyatını kolaylaştırmakta ama aynı zamanda bölgedeki yerleşimlerin ekonomik olarak Roma topraklarındaki diğer yerlere bağlanmasını da sağlamaktaydı. Yollar üzerinde kurulan hanlar ve polis karakolları sayesinde uzun mesafelerde güvenli yolculuklar mümkün olmuştur. Romalıların gene bu yolları kullanarak işlettiği oldukça düzgün bir posta sistemleri de bulunmaktaydı. 20. ayrımın sonu, sayfa 216.